Şeyi duydunuz mu? GitLab.
O çok efsane olay ya.
İnanılmaz o ya. Siz kullanıyordunuz değil mi onu Fırat?
Yok ya, biz onu kullanmıyorduk. Bir ara düşündük ama
Artık
yani
kullanmayız zaten.
doğru kararı verdiğimizi düşünüyoruz şu anda.
Ne olduğunu duydunuz değil mi? Adam bildiğin
RRF.
RM çekmiş.
Abi bir şey diyeceğim. Hadi o yapılır. Tamam mı? Hani kazadır, uykusuzdur bir şeydir. Sonra geri getirememeleri çok ilginç değil mi ya? Uzun bir süre.
6 saate geri dön. Ama şeydenmiş o. Test ortamlarındaki hard disklerin okuma yazma hızı çok düşükmüş. Test ortamında varmış backup'ı. İşte böyle bir online yayın yapmışlar ya, orada ben izledim.
Ben de orada izledim abi.
300 gig veri kolay değil yani.
Abi bunun
6
ekstrası da
megabayt
var
bölüm
ya.
saniye.
Ya başka bir backupları hiç çalışmamış galiba. Bakıyorlar, deniyorlar, hiç yok yani. O tarz durumlar da var.
Çok kötüydü ya valla.
Abi sanırım bu disaster recovery olayını hiç üstünde durmamış adamlar yani ve gerçekten başlarına gelince hiçbir şey çalışmamış.
Ama abi mesela şimdi oturup konuşsak disaster recovery'yi. Şey demez misin ya, birisi de silmez abi, niye silsin, RM mi yapar?
Abi işin komiği adam development sunucusunda sanıyor kendini. Durmuş galiba ama ne
Evet.
yapacak tabii 6 GB'ı.
Abi işi gözüktüm yani nasıl?
Acaba
Kötü
niye
ya.
disk recovery olayına gitmediler onu merak ediyorum.
Bu durmaz mı o ya, bulamazlar falan diye.
RAID mi diyorsun işte? RAID 0 artı 1 falan mı? Artık o da olur veya
4, 5 bir şeyler.
ya gerçi şey o işi uzmanları falan yaptığı için hani uzun soluklu bir işlem öyle herhalde panik anında yapılabilecek bir şey değil çok bildiğim bir konu değil de.
Ya ben de bunun üzerine şey okudum. RAID is not disaster recovery. Her türlü başka bir yere yedek almak zorundasın falan diyorlar. Bilmiyorum.
Abi işte bulut mulut ya en güzeli. Koy
Bence
canını.
yetki de olmaması lazım ya. Böyle bir yetkinin. Hani Fırat geçen yorum yaptı, ona katılıyorum.
Abi
Yok
bence de
ya.
ya.
Yani işte sonuçta adamların başına gelmiş böyle bir şey. Yapacak bir
Aç
şey yok
açık.
yani.
Açıklamaları çok tatlıydı adamların. Açıklamayı okudunuz mu? Tamamen böyle full transparan her şeyi anlatmışlar nasıl olduğunu falan.
Bence çok iyiydi, evet.
Çok netti yani. Millet de altına böyle geçmiş olsun minvalinde bir dünya mesaj yazmıştı. Bence en tatlı olayı oydu. Bir de şey yazmış. Şey muhabbeti dönüyordu. Ben o data recovery kısmını şey yaparken izlerken işte elemanlarla kimin uçurduğunu söylemiyorlar datayı. İsmini gizletiyorlar elemanın. Kovuldu mu falan diye hatta millet chatte geyik yapıyordu falan. Öyle bir şey yok asla öyle bir şey olmaz falan dediler mesela.
Abi
Karışık bir ortam.
adamların bu kadar transparan olmasının bir yan etkisi de şu oldu. Biz de mesela bir şekilde düşünmeye başladık. Şimdi bununla alakalı aksiyonlar falan alacağız. Biz de bu konuda eksik olduğumuzu gördük. Ve bir şirketin yok olması çok kolay abi. Hele ki internet üzerinde çalışan bir şirketsen. Yani bir MRF'ye bakıyor ya. Gidiyor yani.
Ya Uğur, sen öyle bir şey anlatmıştın değil mi? Sizin orada bir
Evet, evet
firmanın başına
abi.
gelmişti.
Evet evet aynı şekilde. Hatta onlar da böyle şey Subversion şirketi veya işte kod versiyonlama işi yapan bir şirket yani. Git veya artık SVN hangisiyse.
Ha.
Aynı şekilde uçuyorlar yani.
Korkunç ya.
Aynı şekilde 2-3 yıl
Çok iyiymiş.
önce.
Çok iyiymiş ya. Neyse. Diğer taraftan komünite GitHub tarafında, Gitter'da bayağı bir canlandı ya komünite bu aralar. Farkındasınız değil mi?
Evet, bu proje tuttu bayağı. Yani insanlar hevesli bir şekilde şey yapıyor. Bence güzel bir iş de yapıyoruz ya.
Çeviri
Yani ben
işinden
kendimi dahil ettim
bahsediyorsun.
ama aynen.
Ha, ben de o yüzden onu diyecektim, çeviri işinde. Yok, şaka tabii de. Yani code fiction olarak güzel bir iş yapıyoruz bence de.
Şeylerimiz de hazır gibi gözüküyor. Bu meetup'ta çektiğimiz videolar, onları da en kısa zamanda yayınlayacağız. Son editlerini yapıp.
Evet, orada da Deniz ya. Deniz Özgen. Valla sağ ol Deniz. Ellerine sağlık. Çok güzel oldu. Sadece sesle ilgili bir sorun var. O da ekipman şeyinden,
Evet, o da
yoksunluğundan.
bizim birazcık aceleliğimize denk geldi diyelim.
Evet. Bir dahakine daha da güzel olacak. Bir de şey planımız var. Hala daha geçerli. Eylül ayında aksilik çıkmazsa büyük bir etkinlik, kalabalık bir etkinlik düşünüyoruz en azından. Hani bu konuda fikri olan, bu buraları dinleyenler varsa haber versinler. Twitter'dan bize ulaşsınlar ya da Twitter'dan bize yazsınlar. Hep beraber güzel bir organizasyon yapalım. Hatta belki birkaç komüniteyi de hep beraber böyle birleşip sadece Codefiction adında değil de birkaç kişi böyle grubun birleştiği yaptığı bir etkinlik de olabilir. Orada da çok güzel olabilir deyip.
Mantıklı.
Deyip herkese de mavi boncuk dağıttıktan sonra.
Mert'e de teşekkür ediyoruz.
Hayır, çok teşekkür ederim. Hiç etmeyeceksin sandım Fırat. Ne konuşuyoruz bugün?
O zaman Özgen söylesin ya.
Tamam, o zaman şöyle bir genel giriş yapalım. Mesela bir projeye başlarken teknoloji kullanımında herhangi bir tooling veya altyapı, stack, database, platform bunları seçerken neler yapmamalıyız?
Güzel örnekle gireyim
seçmemeliyiz.
Mi?
Gir abi.
Chuck.net'i geç.
Bunu yapmamalı mıyız, bunu mu yapmalıyız anlamadım ben.
Bunu yapmamalıyız.
Yapmamalıyız örnek.
Ben kötü örnek oldum şu an.
Evet, aslında böyle kötü örnekler üzerinden gidebiliriz bence ya.
Tamam abi, o zaman şey var. Hafta sonu şey izledim ben. Bir seminere gittim. Seminerde bir şey anlatıyorlar. Bir framework. Hemen implemente edelim. Çok iyi. Çok hızlı diyorlar.
Müthişmiş.
Uçuyormuş.
Herkes onu kullanıyormuş.
Tabii Google kullanıyormuş.
Oo.
Mesela bunları
değil mi? Google kullanıyorsa biz de kullanırız yani.
Kesin.
Evet yani eBay kullanıyormuş. Google kullanıyormuş. Spotify buna geçecekmiş. Ama geçememişler.
Niye geçememişler Allah Allah.
Hiç kimse bunu sorgulamıyor mesela.
Aynen ya, değil mi?
Bir daha bir alfa beta yazılım kullanma hastalığı vardır. Daha çıkmamış böyle doğru düzgün. Çılgın gibi kurarlar onu. Sonra böyle ağlarlar yani ileride veya yakın zamanda bir problem çıktığı zaman. Yeni sürüm beklemeler. Gidip issue açmalar. Issue'ya cevap gelmeyince sinirlenmeler.
Hani release çıkaracaktınız kardeşim?
Benim bununla ilgili bir anım var. Belki denizler de hatırlarlar. Bir e-ticaret sitesinin geliştirmesi sırasında bir projede şey yaptık. Dedik ki NoSQL kullanalım, RavenDB kullanalım.
Hatırladım.
Sene de kaç yani?
Ama yani hiç böyle doğru düzgün de ya hiç altyapısız bir hareket ya. Yani biz ondan sonra onun benchmarklarını yaptık. Yani bunu tabii implement ettikten sonra yaptık ama olsun. Yine de yaptık. Yaptığımız zaman SQL'den daha yavaş çıktı. Konfigüre edememişiz. Bir de tabii yani amacını da hiç düşünmeden girmişiz topa.
Ya aynen. Birazcık felsefesi ne yapacağını falan bilmek gerekiyor tabii illaki yani.
Değil mi? Hangi derde derman olduğunu bilmeden.
Ya evet, o hani o en önemli noktalarını falan bir anlayıp ve senin derdine derman oluyor mu olmuyor mu? Genelde işte olmayanı seçmek çok kolay.
Evet.
Çünkü muhtemelen 20-30 tane seçenekten 1-2 tanesi senin isteğine uyuyor. Ama sen gidip geri kalan %80'inden birini seçiyorsun abi. Pek çok zaman yani.
Abi seçerken peki ne yapmalıyız? Ben şöyle düşünüyorum yani en temel soru ne yapacağımız sorusu yani ortaya nasıl bir ürün çıkartılacak yani ne bileyim bazı ürünler var hiç web uygulaması falan yok mesela Instagram uzun süre web uygulaması olmadı veya çok bir şey yapılamadı hani şeyden sırf mobil ağırlıklı uygulama yapıyorsan ona göre bir stack chat seçmen gerekiyor veya web ağırlıklı yapıyorsan ona göre bir şeyler seçmen gibi geliyor belki de en temel sorulardan biri bu.
Abi problemini ürününü ortaya koyacaksın herhalde önce ya ona göre çizeceksin yolunu benim tabii. İlk aklıma gelen bu oluyor yani.
İhtiyaç ne mesela yani?
Tabii.
Bizim şeyde burada öyle bir tartışma çıkmıştı ilk 8-9 ay önce. Belli ekipler mikroservise geçmek istiyorlar ama ekibin tamamı geçmek geçmemek taraftarı. Bunun bir tartışması çıktı. Arkasından da şey oldu. Yani böyle bir toplantıda buldum kendimi. Herkes mikroservis diyor ama yani kimse neden geçmek istediğini de doğru düzgün ortaya koymuyor. Yani hangi derdin var ki onu çözmek istiyorsun? Bunu kimse tartışmadan herkes evet mikroservise geçmeliyiz. Neden? Çünkü işte kullanıyor. Bak işte Netflix öyle yapmış falan diye böyle bir gaza gelmeler. Ama tabii toplantının sonunda şeye döndü. İşte neden geçmeliyiz? O zaman non-function requirement'ları ortaya çıkartalım dedik. Mesela.
Abi Netflix geçer ama Netflix'in 1000 tane developer'ı var. Şimdi eğer senin şirketinin 1000 tane developer'ı yoksa, hadi 500 tane bile yoksa düşünmen gerekiyor acaba gerçekten mikroservis benim için doğru mu diye.
Önemli bir parametreye değindi bence Fırat. Yani şey sayın da önemli, ekibinin insan kaynağı gücün de önemli gibi geliyor bu noktada.
Ya monolitik belki de senin için doğru bir tercih.
Ya da en azından şimdilik doğru bir tercih diyebilirsin.
Evet,
yani.
Evet.
Çünkü yani o hani monolit uygulamadan işte mikro servise geçerken sonuçta monolit uygulamanı da maintain etmek zorundasın bir süre. Mecbursun yani. O yüzden abi böyle bir o degrade geçişi sağlarken falan aslında bayağı acılı olabiliyor. Bizim önümüzde öyle bir süreç var. O yüzden bayağı kafa yoruyorum bu meseleye. Korkutucu gözüküyor. Yanlış seçimler yapılmış mesela bizde de en başta. Şu anda mesela devam etmeyen bir proje, bir framework'ün üstünde aslında bizim yazılımımız koşuyor. Çok büyük sıkıntılar yaşamıyoruz ama ileride yaşayacağımızdan neredeyse eminiz. O yüzden değiştirmek zorundayız. Geçmişte yapılan hataların bedelini bugünkü yazılımcılar ödeyecek.
Ama onlar artık şirketli değiller.
İşte.
Yapacak bir şey yok abi ona.
Aynen. Ya işimizin bir parçası.
Aynen öyle.
Başa gelen çekiliyor.
Bir de şey oluyor mesela, böyle yeni bir şey çıkıyor. En başta da örnek verdik gerçi de. Heves ediyorsun. Ha ben bunu yapayım. Bunu öğreneyim, öğrenirken bir yerde kullanayım, bunun üzerine bir product çıkayım. Sizce bu yaklaşım nasıl?
Belli şartlarda bence kabul edilebilir mesela. Bizim şu an öyle bir şeyimiz var. Yani biz hafiften mesela mikroservis denemelerine başladık. Bir tane çok spesifik bir iş yapan iş parçamız var. Belli yerlerden koordinat topluyoruz mesela. Çok basit bir mikroservis olacak. Yani koordinat toplayacak. Belli yerlerde de istediğin zaman belli tarih aralığında koordinat verecek sana. Mesela bu çok ideal bir örnek gibi geldi bana mikroservis denemesi için. Kendi database'ini, kendi altyapısını baştan tasarlayabilirsin. Çalıştığında görürsen daha da büyüterek farklı yerlere uygulayabilirsin gibi.
Deniz, peki hangi stack'ten devam ettiniz bu mikroservis uygulaması için?
Fırat'cığım.
Bilmiyormuş gibi davranıyorum ama cidden şu an bilmiyorum. Ne karar verdiniz orada?
Tartışacak mıyız eğer hoşuna gitmezse canım yayında?
Niye? Niye tartışmaktan korkuyor musun?
Korkuyor işte bak ya.
Ya. Yok ya, mesela şu Akka şu an bizim çok kullandığımız ve sonunda hani birazcık stabil hale getirdiğimiz bir şey bu notification'larımızı gönderirken. Şimdi mesela bunu koordinat topladığımız bir yer var, oraya uygulamayı düşünüyoruz.
Yani
şey
bence Akka bu iş için şu an için iyi bir örnek ama bir sene önceki case'ler için iyi bir örnek değilmiş abi.
Tamam.
Sen de aynı noktaya geldin.
Madem bu kadar konuşuldu, biz abi Uğur'un dediği şeyi yaptık bundan 8 ay önce. Akka'nın cluster yapısı şeydeyken, betadayken, ulan dedik biz bunu production'da kullanırız dedik. Sonra sürekli notification server çalışmıyor hataları, geceleri kalkıp notification server'ı yeniden başlatma gibi şeyler yaptık bir iki ay. Sonra adamlar Allah'tan release etti de şey yaptı yani. Böyle bir hatamız olmuştu.
Ama mesela orada şöyle bir şey de var. Yani ben onun o kadar da kötü olmadığını düşünüyorum Deniz. Eğer kaldırabilecek bir şeyin varsa, yani gücün varsa, bence sorun değil. Hani sizin durumda tabii biraz gece uyanmalar kötü olmuş ama yani o istenmeyen bir hareket ama bazı şeyleri de böyle temelden uygulamaya başlarsan eğer gerçekten uzun vadede çok ciddi faydasını görüyorsun. Çünkü ekibin o teknolojiyi gerçekten çok iyi bir şekilde görüyor, özümsüyor ve şey yapıyor, tecrübe ediyor. Dolayısıyla bence o bayağı önemli de bir taraftan.
Haklısın. Mesela şey olarak zaten bu ufacık bir konuyu da seçmemizin sebebi bu. Bakalım ya, yani mikroservis hakkında bizim şirketçe veya developer olarak çok fazla böyle bir tecrübemiz yok. Yani teorik olarak biliyoruz, hiç uygulamadık ve mesela şimdi yapacağımız şey de bunun monitoringinden işte database'ine kadar tamamen ayrı bir yapıda yapabilecek miyiz? Bunu takip edebilecek miyiz? Geri getirebilecek miyiz? Cluster'a birden fazla not koyduğumuz zaman ne oluyor? Bütün notları indirdiğimiz zaman ne oluyor gibi şeyleri çok izole bir şekilde test edebileceğiz.
Yani aslında biraz şey mi diyebiliriz orada, belki de deney yapmak iyi bir şey. Yani geliştirme sırasında ya da firma içerisinde deney yapmaya fırsat tanımak iyi bir şey. Çünkü aslında deney yaparken başarılı olsan da başarısız olsan da hep kazanıyorsun. Çünkü her seferinde bir tecrübe ediniyorsun.
Kesinlikle öyle.
Ya evet, kesinlikle. Kesinlikle bence de öyle. Ben sadece aslında Özge'nin söylediğinin üstüne bir şey diyecektim. Ben yeni bir şey öğrenmenin en iyi yolu benim için en azından oturup mesela onunla bir proje yapmak işte. Atıyorum yeni bir şey öğreniyorsam, Angular 2 öğreniyorsam işte bir şey yapıp öğrenmeyi tercih ediyorum. Oturup sırf dokümanını okumaktan daha kolay geliyor bana açıkçası. Ama ticari veya şirkette bir uygulama yapmak birazcık daha şey sanki ya. Daha böyle ciddi ve zor, hani sorumluluğu, yükümlülüğü daha ağır geliyor sanki bana. Onun yerine kendimi yapıp öğrenmeyi, ondan sonra da şirketime taşımayı tercih ediyorum mesela.
Abi benim de orada çekincem her zaman şu. Şimdi şirket bana şirketin değerini arttırmam için para veriyor. Okey, ben şirketin değerini arttırma hedefiyle kendi öğrenme hedeflerimi çakıştırabilirim. Ama tecrübem olmayan bir konuda gidip bunu production ortamına taşırsam burada bir sıkıntı var. Burada ben işimi sanki çok da doğru yapmıyormuşum gibi geliyor. Yani o yüzden şirket bana zamanı versin, ben öğreneyim. Eğer uygunsa taşıyalım.
Ama mesela yani uygunluğunun production'a çıkmadan nasıl görebileceksin ki? Tamam, belli problemleri tabii ki görürsün ama yani sonuçta production ortamı hiçbir test ortamına benzemiyor. Yani bazı problemlerle sadece production'da karşılaşabiliyorsun. Bizim öyle bir problemimiz var mesela şu anda ve sebebini bulduğumuzda aklımız çıktı yani.
Neymiş sebebi?
Ya şey başımıza geldi. Şimdi bizim bir tane Angular 1 ile yapılmış, 1.5 ile yapılmış bir uygulama var. Bu uygulama işte adama kredi veriyor. Aslında şey seçiyorsun böyle, takvimden bir şeyler seçiyorsun falan. Sonra bu kredinin onaylanmasına giderken, kredi onaylanırken şeylere ihtiyacı var. Payment, yani ödeme yapacağın günlere ihtiyacın var. Bunları sunucuya vermiş olman lazım. Hı hı. Ama bir şekilde bazen şey alıyoruz böyle bu sunucudan ve rastgele zamanlarda şey hatası geliyor. Bu payment date'ler hep null geliyor. Undefined geliyor. Arka tarafta backend servis kabul etmiyor bunu ve adamın kredi talebi reddediliyor bu yüzden. Yani kredi talebinin reddedilmesi büyük bir olay. Çünkü adamın kredi notuna kadar işleyebilir bu durumda. Dolayısıyla aslında sıkıntılı bir şey. Ve birilerinin başına geliyor bu. Bulamıyoruz falan. En sonunda durumu uyandık. Şeymiş, sürekli bizim web sitesini tarayan bir crawler'mış o mesela.
Vay arkadaş, olaya
yani
bak.
O crawler bizim şeyi tararken o şeyleri doldurmuyormuş bir şekilde. Orada yani onların o parse ettikleri neyse artık o browser mı ne kullanıyorlarsa o JavaScript'in o versiyonunda bir problem var herhalde. O değer dolmuyor. O değer dolmadan ilerlemeye çalışıyor. O zaman da hata alıyor adam. Ve hani bunun hiç aklıma gelmezdi. Yani böyle bir sorun olabileceği.
Abi işte orada da bizim yaşadığımız sorun aslında çok büyük bir parçayı çok da test etmeden ilgili komponente emanet etmiş olmamızdı. Halbuki yani koordinatı almak çok mantıklı bir iş bunun için.
Neyse Fırat'cığım, geride kaldı bunlar. Çok çok da takılmamak lazım.
Ya o kadar duraksadı ki ben anlamadım ne dediğini.
Kes, lütfen kes bunu ya.
Hakikaten kamu spotu olurdu yani.
Kamu spotu aynı.
Aklıma gelmedi koordinat ya.
Güzel. Peki mesela yani şimdi burada şey problemi de vardı. Mesela diyelim ki bir teknolojiyi deneyeceksiniz. Uygulamayı alacaksınız. Ama yani bunu denemek için de tabii bir bütçe ayırmak gerekiyor. Yani bunu nasıl sizce yansıtmalı işin içine? Yani planlamaların içine nasıl alınabilir bu?
Benim aklıma yani şöyle bir şeye geldi ki kendi mesela şirketim olsa böyle bir olanak verirdim diye düşünüyorum. Tabii bol keseden atmak kolay şimdilik. Neyse. En azından ufak bir landing page yerini tutabilecek bir application, mesela ajanslar için konuşursak ikileri yapıyorlar atıyorum. Bunun ufak bir bölümünü yeni bir teknolojiyle denerler. Verimli mi, verimsiz mi? Ne kadar efor gerektiriyor? Bunları çıkartabilirler. Ne kadar maintenance alabiliyor? Bunu görebilirler. Ya da hani bu tarz ufak bir application'ı bunun üzerine dedike edip hem şirket de kendi içerisine gelir katmış olabilir. Her şekilde risk sonuçta hem pozitif hem negatif olabilir. Bunun sonucunda hani kullanılabilir ya da kullanılamaz olabileceğini görür diye düşünüyorum ben.
Peki sen ne düşünüyorsun Deniz?
Ya belli durumlarda sanki ya biz mesela aldık eninde sonunda gittik çalar gibi eğitimimizi aldık adamlardan, bu Akka'yı portlayan adamlardan ve aslında dünyamız değişti sonra birazcık. Aa dedik, bak bir sürü şeyi yanlış yapıyormuş, şu şey yapıyor gibi ve bunun bize kazandığı çok oldu aslında. Eğitim almamaktan imkan varsa bence şey yapmamak lazım, korkmamak lazım diye düşünüyorum ben.
Ama yine tabii gene şey giriyor orada işin içine, yani eğitim alabilirsin ama eğitim. Ya şimdi şu konuyu aradan çıkartalım mı ya? Ben bunu uzundur konuşmak istiyordum ama. Şimdi eğitimlerde mesela bir firmadan eğitim alıyorsun ya. O aldığın eğitimlerde genelde o böyle eğitmen, hani tamam tecrübeli eğitmenler de geliyor. Yani gerçekten onu böyle sahada denemiş eğitmenler de geliyor. Ama yani birçoğu Türkiye'de şey de bir taraftan. Daha önce hiç bunu denememiş, yazmamış. Ama işte böyle sana o tecrübeyi yutturmaya çalışıyormuş gibi böyle bir tavırla falan geliyorlar. Ha, yaşadınız mı onu ya? Evet ya, öyle eğitmenler de var sonuçta. Yani sana geldiği zaman adam sanki o ürünün yazarıymış gibi şey yapmaya çalışıyor. Sana satmaya çalışıyor bir taraftan.
Eğitmen değil de consultant tadındaki adamlardan bahsediyorsun sen galiba, gidip böyle.
Yok yok, işte eğitmen bak, mesela diyelim bir firmadan eğitim alıyorsun. Atıyorum, ne eğitim alıyorsun mesela? İşte OOP eğitimi alıyorsun diyelim ki bir firmadan. Yok yok, ona hiç gönderme yapmayacağım. OOP eğitimi veren adam genelde şey geliyor böyle, sanki OOP dünyadaki bütün problemleri çözebilecek tek şeymiş gibi geliyor sana. Ya da mesela C# eğitimi alıyorsun ama adam o kadar bakıyor ki, yani o kadar kapalı bakıyor ki, diyor ki mesela C#, yani başka bir şey yok, .NET diyor mesela. Yani bu da seni aslında yanlış yönlendiriyor farkında olmadan.
Yani evet, bu eğitim alan adamın dünyasıyla da alakalı birazcık. Adamın dünyası oysa onu da yatıyor. Mesela C# ilk başladığım yıllarda ben de C# eğitim versem en güzel dil bu işte, .NET böyle şöyle derdim. Ama şimdi derdim bir functional programming'e de bakın. Başka dünyalar da var, başka platformları da araştırın. Bence bunu demesi gerekiyor bir eğitmenin.
Evet.
Ya orada abi eğitmenin hani ne kadar ticari kaygılarla o işi yaptığına bakar biraz da. Çünkü sonrasında muhtemelen size bir şey satmaya çalışacak veya satılan bir şeyi zaten tamamlıyor o adam yani. O yüzden bence çok üstünde durmamak lazım. İllaki ticari bir kaygı güdülüyor yani arkasında.
Evet, yani o yüzden eğitim alırken nasıl davranmak lazım ama ben bilmiyorum yani mesela. Şimdi eğitim dedin ya orada. Aslında senin almak istediğin şey adamın tecrübeleri bu durumda. Fakat bunları alamıyorsun maalesef.
Evet.
O da üzücü.
Tabii o adamın işte gerçekten tecrübesi var mı yok mu o da meçhul bu arada.
Evet ya değil mi? İşte en korkucu şey de o yani. Adamın gazıyla gelip de ya buymuş Scrum'mış ya olay. Olay Scrum'mış hacı deyip bir giriyorsun. Abi, sen evet, de çalışmıyor yani.
Post-it'le çalışıyorlar.
Bu örneğin şeyi belli yani. Scrum eğitimleri genelde böyle ya. Hani bunu kabul etmek lazım. Adam o geleceğim şirketi değiştireceğim diyor. Değiştiriyor ama yani belini doğrultamayan şirketler var Scrum eğitimi alıp.
Ama tabii yani işte zaten sorun da o ya abi. Yani bu disiplinler sanki böyle şeymiş gibi duruyor. Ya da frameworkler ya da işte ne bileyim teknolojiler. Hani böyle ultimate solution gibi duruyor ama özür dilerim bu kelimeyi de kullandığım için aklıma gelmedi. Şey ama yani diğer taraftan da aslında firmaya otomatik olarak şey yapman lazım. Bunu uygulamayı öğretmen lazım aslında adama. Yani mesela microservice eğitimi almak gibi bir şey olamaz. Ama hani öyle bir eğitim alacağını düşünsen yine de şey yapman lazım. Yani sizin firmanıza nasıl bunu uygulayabilirsiniz? Sizin eğitimini alman lazım.
Abi zaten eksik parça o olmuyor mu ya? Adam geliyor anlatıyor mikroservisler şöyle böyle gidiyor. Sonra sen kalıyorsun öyle. Tamam hadi yapalım ama yok çünkü ortada bir şey yani birinin gelip hakikaten o bir projeyi seninle beraber geliştirmesi gerekiyor bence.
Aynen ben de tam Mert'in dediği gibi diyecektim. Hem eğitimi almadan önce bu iyi de bu benim ne işime yarayacak gibisinden bütün ekibin belki hatta bu ekibe içeriden kurumsal bir şirketse bu eğitimi öneren üstler ne bileyim ilgili kişilerin vesaire ayrı bir toplantı yapıp hakikaten bu ne derdimizi çözecek bunu nerede kullanacağız çözersek bunun best practice'leri ya da best practice'i bu arada Türkçe'ye nasıl çevireyim şimdi en iyi uygulanabilir yöntem mi olur mu sizce?
Evet.
Çok.
Bunu bu şekilde hani bunun eğitimini alıyorum. Bunu ben içeride en iyi nasıl uygularım? Bence bunun ayrıca bir tartışılması, ondan sonra karar verilmesi gerekiyor. Yoksa öteki türlü bodoslama, haram usulü, hadi bunu öğrendik, bunu da yapıyoruz veya bunu öğrendik, bunu uyguluyoruz gibi bence çok şey gelir. Yani işleri ileride sarpa saracak bir noktaya getirir diye düşünüyorum.
Ya benim abi bu noktada yaşadığım tecrübeler, gördüklerim hep şu yöndeydi. Böyle gidip bir yerden eğitim almak veya şirkete birilerini davet edip onlardan eğitim almak yerine tabii yeteri kadar şanslıysam ve insan kaynağı açısından iyi bir noktadaysam ve imkanım varsa işe aldığım bir kişi aslında şirketi geçen hafta konuştuğumuz konu gibi evriltebiliyor mesela. Çok iyi Scrum bilen veya onu çok iyi uygulayabilen tam böyle kıvamında yapabilen birini işe aldığın zaman aslında o eğitimle harcadığın bütçe
Uğur
distortion oldu.
Distortion'dan ziyade şu anda sesin gidip geliyor. Tekrar bir...
Kaç ışık yılı uzaktan.
Downloadları kapat abi.
Abi internet nazar gözüküyor.
Tamam daha fazla konuşma lütfen.
Almayacağız abi.
Burası kesip mesela intro müziği yapabiliriz.
Tekno değil mi? Endüstriyel.
Hatta Fırat'ın o duraksamasına da şey yapabiliriz.
Ya onu hayır kullanmayın ya.
Dramatik müzik koyabiliriz. Kamu spotu olur. Tam olur.
Peki abi tamam. Bir dakika şimdi konuya geri dönelim. Neyi seçiyoruz abi? Genel olarak bir projeye başlarken sıfırdan. Database'i seçiyoruz herhalde en alttan. Hangi database'i kullanacağız? Hangi veri tabanı teknolojilerini kullanacağız? SQL mi olacak? NoSQL mi olacak? Sırf bu iki başlıkta bile baksan onlarca seçeneğim var.
TX'de de olur aslında.
Ne olmaz.
Veya evet ikisini birlikte kullanabileceğin durumlar da olabilir.
Yani.
Benim ilk sorun bu olmaz genelde ya herhalde.
Uğur'un bilgisayarını Transformers ele geçirdi.
Of ya.
Uğur sen bir kapat açsana.
Bir de dahil olmak istiyor ya böyle hala. Ama olmuyor.
Ay çok iyiydi ya. Uğur gelirken şey yani mesela hakikaten bir şey yapalım mı? Mesela diyelim ki biz burada 5 kişi bir firma kuracağız ya da bir projeye başlayacağız şimdi. Nasıl bir projeye başlayalım? Şöyle çok hızlı. Bir şey seçin yani bir konu mesela bir e-ticaret olabilir mi?
Benim de aklıma ilk o geldi ama. E-ticaret çok klasik oldu ya. Ne bileyim. E-ticaret olsun. Bakma başka bir şey gelmedi.
Ya payment sistemleri olsun. Daha güzel.
Aa evet. Payment. Payment gateway yapıyoruz.
Aynen.
Tamam. Uğur geldi bu arada.
Konuşsana be abi.
Düzeldi mi acaba?
Hah düzeldi.
Çok iyi. Çok güzel.
Şey diyoruz.
Allah sana fayal ya.
Payment gateway yapıyoruz abi. Biz firma kurmaya karar verdik sen yokken.
Ama katılacağım.
Podcast nereye kadar?
Bence daha bir fintech.
Aynen, fintech işine giriyoruz. Şu anda da şey yapacağız. Belli teknolojileri seçmeye çalışacağız. Nereden başlayalım? Veri tabanından başlayalım mı?
Başlayalım abi. Ama mesela metrikler açar açmaz böyle hayvan gibi request alacağımızı mı öngörüyoruz mesela? Veya öngörmenin bize bir maliyeti olur mu?
Abi şey ya MVP mi yapıyoruz? Ne yapıyoruz?
Aynen, MVP'yi planlıyoruz şu anda. Bir an önce para kazanacak bir şey ürün çıkaracağız. Aynen, yatırımcıya gideceğiz.
Peki ürün ne? Sorun ne? Neyi çözüyoruz?
Şey yapıyoruz abi. Birçok farklı cihazdan ödeme alıyoruz. Yani adamın mesela öyle bir cihaz yapmışız ki hardware. Bu parmak izi tanıtıyor her yerde. Gidiyorsun.
Apple Pay ile.
Aynen aynen. Apple Pay ile her yerden ödeme alabiliyoruz. Ve bunu çok hızlı yapıyoruz. Takside bölüyoruz.
Tamam. Hani taksitte ekstrası.
Tabii.
Tamam.
Taksit abi.
Tabii abi, doğru söylüyorsun.
Burada da ufak komisyonlarla köşeye döneceğiz. Kafamızdaki plan o.
Tamam. Scalable olacak.
Mecburen. Çünkü işte ne bileyim. Şu anda Türkiye ile başlayacağız ama işte şey de yakın. Başka bir
İran.
İran. Aynen İran. İran'da da olabilir.
Çok güzel.
Hatta bunu mesela tek ürün olarak bundle'layıp atıyorum mobil uygulamalara satabilir miyiz?
Olabilir.
Ödeme alan uygulamalara.
Olabilir.
Yaparız.
Ticaret siteleri de müşterimiz olabilir. Bizim gateway'i kullanabilirler.
Olabilir. Aynen. Konfigüre ediyorsun işte. Sonra kuruyorsun. Mikro servis. Çalışıyor.
Aynen öyle abi. Biz. Peki. Teknoloji seçimine başlayalım o zaman. Şeyden. SQL'den.
Okay.
SQL dedim, yönlendirmiş gibi olmayayım. Veri tabanı. Fırat buyur.
Ya, veri tabanında sanırım asıl bakmamız gereken kısım consistency, en kritik şey bizim için. Çünkü para işi yapıyoruz. Bir sata verinin kaybolması bile bizim canımızı yakar. O yüzden NoSQL'e çok da giremiyoruz galiba.
Hibrit yapılabilir.
Evet, belli şeyler NoSQL yapılır ama ana data bence de Fırat'ın dediği gibi böyle transactional bir şeyleri destekleyen consistent bir yerde tutulması lazım.
Transaction olmazsa olmaz abi. Çünkü bazı durumlarda mesela yarı yoldan geri döneceksin mesela.
Evet.
Halledeceksin transaction'ı. Atıyorum Visa, Mastercard onay var mı da API'nin o?
Aynen.
Peki
öyle.
Oracle mı? MS SQL mi? MySQL mi? Neye göre seçeceğiz?
Para.
Tabii lisans maliyeti çok önemli ya.
Tabii. Evet abi, çekirdek başına.
Bir de stack ne olacak aslında? Yani Linux mesela, Windows sunucular her yerde uçacak mı? Yoksa işte bir Linux stack'inde çalışacağız gibi bir şeyimiz var, hedefimiz var.
Aynen.
Şimdi artık her platform, her database'e hemen hemen çalışabiliyor değil mi? O yüzden birazcık daha özgürüz. Database'i seçsek bile platformun üzerine çıkarken.
Niye? Şu yani, anda release olmuş bir SQL versiyonu var mı mesela? MS SQL versiyonu var mı şeyde çalışan, Linux'te koşan?
Preview versiyonu var abi. Stack Overflow onu bildiğim kadarıyla koşturuyor. Yani çok büyük ölçekte değil belki ama şu an çalışan canlı bir versiyonu var onun.
Bir saniye, peki sunucu maliyetini dert etmeli miyiz abi şu anda? Belki bir tane yapacağız. Prototip. Ondan sonra herkes kendi kurulumunu yapacak. Sattıkça biz ürünü.
Aynı şeyden mi acaba bahsediyorsun? Ürünü sattıkça derken sen neyi kastediyorsun?
Ya atıyorum, yaptık abi ürünü. Bitirdik. Yatırımı da aldık. Firmalaştık. Ondan sonra herkes bizim belki gateway'imizi kullanmayacak da biz bunu ürün olarak satacağız.
Ha, gateway satacağız ürün olarak. Al kur kendi gateway'ini.
Ya da kurulumunu da yapacağız mesela, enterprise.
O zaman database bağımsız olması lazım.
Ya ama işte onun maliyeti çok fazla olmaz mı abi, veri tabanı bağımsız bir yapıyı kurmaya çalışmamız?
Olur.
Olur. Olmaz
mı? Ağzımıza sıçar. Olur.
Durun yani. Abi, MVP'den nerelere geldik?
Evet,
bir bankalarla falan entegrasyon yapalım. Hangi dili kullanacağız onu bir seçelim. Neyle yazıyoruz?
Ya ben kesinlikle bir non-Microsoft bir dünyayı tercih ederim. Çünkü çünkü Microsoft sunuculara güvenmiyorum.
Nasıl ya?
Ama çok şükür ki .NET Core artık Linux'ta çalışıyor.
Yani.
O da biraz veri tabanı Windows'ta koşmasın diyorsun.
Yani ben mümkünse hiçbir şey Windows'ta koşmasın production'da diyorum.
Yani Postgre hiç kullanmamış olsam bile mesela. Şu anda aslında yanlış bir tercih yapıyorum mesela, söyleyeyim ben size. Postgre hiç kullanmadım. Ama bak tam çok tipik, çok tipik abi.
Çok iyiymiş ama abi.
Bak çok tipik bir hatadır bu yani. Kullanmadım abi ve daha iyi olduğunu kısmen biliyorum MySQL'dan.
O zaman bir dakika örneği gerçekleştirelim. Şimdi biz bir ekibiz. Şu an herkes hangi database'lere kendini hakim hissediyor onu söylesin o zaman. Ki gerçekçi bir örnek olsun.
Ben Mongo'ya hakimim bayağı.
Ben de Mongo bayağı kullandım son zamanlarda.
Ben 5 yıldır Mongo kullanıyorum.
Ben 6 yaşımdan beri. Yok yok.
Onu kastetmiyorsun. Hep MS kullanmadım çok uzun
yok, şaka,
zaman.
Yok şaka şaka. Şaka yapıyorum ya. Yani ben MS SQL çok kullandım ama yani Mongo tarafında bayağı bir tecrübe edindim.
Yani o zaman şunu şöyle diyebiliriz. Hepinizi tanıdığımdan dolayı güvenle. Yani Uğur'u çok o tarafını bilmiyorum da hepimiz aslında en uzman olduğumuz database MS SQL yani. Yani en riskli seçeneğiz. Birazcık da Oracle biliyoruz hepimiz. Onun evet. Haricinde NoSQL'e birazcık girdik değil mi?
Evet ama maliyetinden dolayı MS SQL tercih edilir mi?
Oracle'dan yana mı oyun kullanıyorum ben?
Daha da para ödeyelim diyorsun.
İyice vendor
dokunu. Yani ödeyeceksek iyice para ödeyelim.
Asılacaksak İngiliz ipiyle asılalım diyorsun. Yok abi ya batar, aslında... batarız yani onun lisansını ödeyemeyiz. Şey başına, işlemci başına ödemiyor musun onun lisansını bir de?
MS SQL'de öyle abi.
O da mı öyle?
O da öyle.
Evet ikisi de ama CPU bazlı.
Ya Oracle en son şey yapmış. Bu CPU'nun üzerinde koşan iki ayrı şey var ya. Yine hı-hı. Takılacağım Allah'ım yarabbim. Onları da ayrı ayrı ücretlendirmeye başlamış.
O iyiymiş.
Çekirdek.
O zaman beyler şimdi o biraz hızlı hareket edelim de şey diyeceğim. O zaman yani MVP düşünüyoruz ya. MVP için bir an önce ürünü çıkartabileceğimiz bir platform hazırlayalım.
SQL Express.
Abi Windows kullanmayalım.
Microsoft'tan vazgeçmiyor adam ya.
Evet abi nasıl bir şey ya? Anlamıyorum ki nasıl bir ne derler.
Ekipte ikilik çıktı.
Abi 10 GB'a kadar bedava yani. 10 GB'li veri alana kadar değiştiririz veri tabanını yani.
Windows'a lisans ödemiyor musun abi Windows sunucuna?
Ya bugün kaldırırız. Sonunda hallederiz onu ya.
Yazıcı olduğundan alırız diyorsun.
Peki o zaman şöyle bir şey önereyim. MySQL'de bildiğim kadar bir lisans ödemiyoruz. Hı
hı. Community Edition'da.
Evet, Community Edition'da. MySQL'den gidebiliriz. Hatta ORM katmanını abstract edersek ki etmeliyiz. Daha sonraki adapte edeceğimiz değişiklikler hızlı olur.
Ben MySQL'e ilk göz ağrım. Tamam.
Aynen. Aynen. Çok mantıklı bir seçenek bence şu şartlarda.
Abi MySQL Oracle'ın değil mi ya? Değişti. Neden PostgreSQL kullanmıyoruz?
PostgreSQL paralı değil mi oğlum?
Değil ya.
O da değil ama kendin kurmak durumundasın.
Ama tecrüben var mı senin? Kimin var tecrübesi?
Yok canım ben sallıyorum.
Hiçbirimizin yok sanırım. Tamam. Benim yok.
Ben MySQL o zaman oylama. MS SQL diyen var mı hala da?
Ben MS SQL diyorum ya.
Valla. Peki bir kişi var. Var mı başka katılmak isteyen? Deniz hadi konuş.
Deniz istiyorsun gel.
Ya istiyorum da MySQL için paramız yok oğlum. Yani MVP yapmaya çalışıyoruz şurada. O yüzden MySQL diyorum.
Tamam. Uğur'un da MySQL'e bir itirazı olmadığını düşünüyorum.
Yok olmaz.
O da ilk göz ağrısı tabii.
Tabii.
Tamam o zaman veri tabanı olarak MySQL diyoruz. Neden? Çünkü lisans maliyetlerinden dolayı ve hı-hı. ekipteki tecrübeden dolayı MySQL'in mantıklı olacağını düşünüyoruz. Belki ilerleyen zamanlarda farklı bir çözümlere gidebiliriz yani. Bir 6 ay sonra.
ORM'imiz olduğu noktada sıkıntı yaşamayız sanki.
Yani peki hangi platformda yazacağız?
Ben Node.js'den yana oyumu kullanıyorum ve Dockerize edelim diyorum.
O zaman nedenini
açıkla. Daha güzel söyleyemezdim.
Dockerize etmeyi zaten bence tartışmayalım bile. Başka aynen. Zaten hepimiz farklı platformda çalışıyoruz. Acı çekeriz.
Neden Node.js?
Aynen. Ben bu soruyu cevabını istiyorum.
Neden Miza?
Neden Node.js? JavaScript abi.
Yani.
Gayet güzel bir açıklama bence.
Yani,
JavaScript
bence sıfır yani. Kafamda hiçbir heyecanlanmadı. Biraz daha açar mısın?
TypeScript diyeyim o zaman.
Biraz olabilir bak. Oldu, evet.
Tek
bu
değil.
Mantıklı geldi.
Çünkü webde de hepimiz büyük ihtimalle TypeScript bir şey yapacağız. Tek dil yazıyoruz yani.
Ön tarafı olmayabilir bile uygulamanın. Sadece API de olabilir.
MVP ha. Çıkıyorsak API ile ilk etapta çıkabiliriz. Bence yeterli olur diye düşünüyorum.
Yani Node.js için zaten abi Express mi var mesela?
Ya, beyler. Routing için. Evet, Express vardı. Şey, MVP çıkıyoruz da sadece API ile çıkarız diye bir şey olabilir mi? Beyler, nasıl bunu monetize edeceksiniz? Bir admin paneli bir şey olmayacak mı? Yani işte, raporları nasıl çıkartacağız? Yani illaki bir ön yüze ihtiyacımız olacak bir noktada.
Ya kendimiz için evet, illaki evet.
Yani
yok, ürün yapacaksak da lazım mı? Değil mi? Yani adama admin panelsiz mi vereceğiz?
Doğru, bir admin paneli gerekiyor. Şey, Mean Application diyorlardı galiba. Mongo, Express, AngularJS ve Node.js.
Doğru. Mean Stack.
Ama
Mean Stack'ten gidebiliriz admin panel için.
MySQL'le değiştireceğiz. M'yi MySQL'le değiştireceğiz o zaman bu noktada Mongo'yu.
Bana uyar.
Aslında değiştirmek zorunda değiliz. İki database'i de birlikte kullanabiliriz diye düşünüyorum. Sonuçta admin paneli, user'lar olacak, roller vesaire olacak. Buradaki işlemleri belki Mongo'ya devredebiliriz.
Evet. Transactional işleri de MySQL'de tutarız diyorsun.
Evet.
Peki ORM katmanı var mı Node.js'de?
Olmaz mı
SQL
ya?
SQL için.
Olmaz mı ya? Var. MySQL için var.
Veya SQL için diyeyim daha doğrusu.
Var var.
Peki neden abi şey hani neden Node.js demeyeyim de.
Çok ikna oldunuz ya.
Ben soru soracağım o yüzden. İbrahim şey demişti abi, hatırlıyorsanız. Büyük uygulamalarda bir hayli hafızasal problemler yaşamıştık. Memory problemleri yaşamıştık falan demişti.
Biz tek hiç loop'ta yaşamadık.
Application işte.
Biz hiç ya problem yaşamadık abi ya.
Ben de böyle büyük bir uygulama yapıyorsam interpret olmayan bir şeyle yapmayı şey yaparım.
Ben de şey örneğini vereceğim. Coding.com diye bir Türk startup'ı var. Onlar Node.js'te başlamışlar. Sonra bir noktadan sonra server'da çıkan sorunlardan dolayı Go'ya geçmişler. Node.js'li kısmı çöpe atmışlar.
Ama yani onlar bilmiyorum. Çok çok önceydi ya sanki. Yıllar önce çıktı adamlar.
Olabilir yani. Ama adamın yorumu 2015'teydi. Quora'dan okudum ben.
Olabilir.
Yani biz şu anda bizim ön yüz tarafıyla PHP dünyasıyla .NET dünyası arasındaki katmanda şeyi konuşturuyoruz. Yani reverse proxy gibi çalışıyor aslında. Aşağı yukarı bir intermediate level var. Orada Node.js çalışıyor ve biz hiç problem yaşamadık henüz.
Peki bunu nasıl scale edeceğiz abi? Yani bir yerlerde bir queue mekanizmamız, bir yerlerde bir cache, bir şeyler falan olması gerekecek değil mi?
Çünkü ilk etapta değil ama.
İlk etapta değil.
Hani çok hızlı bir şey daha sorabilir miyim? Veya bir öneri getireceğim. Node.js'in üstünden. Ya bu admin paneli vesaire, rapor gibi işlerle uğraşacaksak aslında Django'nun da çok güzel çözümleri var. Mesela admin paneli by default geliyor içinde.
Peki.
Hiç uğraşmıyorsun abi.
Benim hiç tecrübem yok ama mesela Django'da.
Benim kısmen var ama uzman diyemem kendime. Başka yazan var mı Python? Hı hı.
Ya Python yazıyorum ama Django hiç kullanmadım.
Abi Python yazıyorsan Django'luk bir durum yok. Django bayağı kolay yani.
Ya burada peki bir çıkarım yapabilir miyiz? En az bir kişi o dilde, platformda uzman değilse onu seçmek çok da mantıklı değil gibi değil mi?
Hepimizin ortak uzman olduğu bir şey yoktur ama tahminimce ya.
Kesin ama bir kişi uzman olsa zaten diğerlerine aktarıyor olur.
Evet, Mert ve Özgen herhalde Node.js konusunda güveniyorlar kendilerine diye düşünüyorum.
Bak o zaman herkes kendi böyle çok güvendiği stackleri söylesin. Senden başlayalım mı Uğur?
Tabii. Ya benim abi LAMP yani. M'yi Mongo veya MySQL ile değiştirebilirsin.
Tamam.
Ama, tabii A'yı da Nginx ile değiştirebilirsin. Apache'yi de Nginx ile değiştirebilirsin. Artık Apache kullanmıyoruz yani.
Evet.
Ama yani Python veya PHP derim. Kendim tek başıma yapacak olsam.
Tamam. Sen de Özgen?
Ben Node.js ve .NET Core diyebilirim. Ama Node.js daha ağır basar. Eğer bir Unix üzerinde host etmeyi düşünüyorsak. Yani .NET Core da demeyeyim aslında. .NET C Sharp diyebilirim. Ama çok o taraflara girmek istemiyorum. Çok fazla hantallaştırmak istemiyorum.
Peki. Sende ne var İrgin?
Abi ben de daha çok .NET siteinde uzmanım ama iyi JavaScript bildiğimi düşünüyorum. Herhalde Node.js'te de herkes Node.js derse itiraz etmem.
Peki sen Fırat ne dersin?
Ben de Ergin'e yakın hissediyorum kendimi. .NET tarafında daha rahat hissediyorum kendimi ama JavaScript de beni üzmez.
Tamam, bende de PHP var, Node.js var, .NET Core var. 3 tane. O zaman ya bir kere Linux diyorsak zaten şey güveniyor musunuz ya .NET Core'a kullanma konusunda?
Yok abi. .NET Core 2.0 çıkana kadar değil.
Değil mi? Ben de aynı şeyi düşünüyorum. O yüzden .NET'ler düştü mü? .NET'ler birbirini götürdü mü?
Zaten Node.js çıkıyor abi otomatik.
O zaman Node.js diyelim. Herkes mutlu olur mu bundan?
Olur olur. Ben çok mutlu olurum.
Ben de olurum ya. Güzel.
Tamam. Bu kararı da verdik. Arka taraf veri tabanı MySQL. Platform olarak Node.js yazıyoruz. Ön yüz framework'ü olarak ne kullanacağız?
Of.
Ya ben direkt Angular 2 fanboy olarak.
Ben de oradan niye React değil diyeceğim.
Hiç şey yapmadım yani production tecrübem yok benim React'ta mesela.
Bizim de yok evet.
Neden abi? Öğrenmek için mi React diyorsun mesela?
Ya bilmiyorum. React'ın da çok fazla artısı olduğunu iddia edenler var. Angular 2'nin hantal olduğunu, işte JavaScript yazılmamasının kötü bir şey olduğunu falan filan bilmiyorum.
Ama işte o makaleleri ne zaman okuduğuna göre değişiyor abi bu aralar ya. React'la Angular'ın şeyleri tartışmaları her ikisi için de geçerli bu. Ya yani makaleyi ne zaman okuduğun çok önemli. Hani ne zaman yazıldığı daha doğrusu.
Ya iki tarafta bir şey çıkarıyor çünkü sürekli.
Evet. Sonrası çok ilerliyor yani. Çok hızlı gidiyor.
Ben de Angular'dan yana uyumu kullanıyorum.
Şirkette niye kullanmıyorsun?
Bel altı vurdu adam ya.
Adam kendi şirketinde daha demek ki Angular'cı.
Zaman oldu da kullandık mı İlgin?
Neyse tamam.
Oh, kirli çamaşırlar çıkıyordu az kalsın.
Yok deniz yeni başladı da o yüzden.
Ya şu denizleri de şey yapmayalım arkadaşlar karışacak. Deniz İrgin ben. Özgen.
Ben de Deniz Özgen.
Evet aynen. Özgen diye birisi yok aslında yani.
Küçük deniz büyük deniz mi desek?
Hangisi küçük?
Ben.
Kabullenmiş kıyamam.
Uzun saçlı şirketi... deniz diyebilirsiniz bana.
Evet.
Uzun deniz.
Vay be 2 yıl önce olsa yine karıştırırdık ama.
O zaman verdik mi kararımızı?
Verdik. Angular.
Angular aynen.
Ben jQuery istiyorum ya.
Neden jQuery Fırat?
Çok güzel çünkü.
Ya bırak ya nesi güzel.
Çok kolay.
jQuery artık şey ya. Baya hantal diyorsun abi. jQuery'den hantal.
O zaman Vanilla JS yazalım.
Aynen mis gibi. Pure. Framework'ümüzü yazalım.
Haydi.
kendi şey MVVM framework'ümüzü yazalım bence.
Peki bununla alakalı bilgi deneme yapsak olmaz mı? Mesela Ember.js diye bir şey var. Çok daha lightweight olduğunu iddia ediyor. Hı-hı. Belki de aradığımız böyle bir şey. Angular 2 değil. Angular 2 çünkü çok büyük. Böyle gelince karmaşıklığıyla birlikte gelecek. Bir iki POC yapsak olmaz mı?
Ya açıkçası
admin
tarafını jQuery'le de yazsak üzülmem. Admin tarafı yani bu.
POC burada ben proof of concept demek.
Ben üzülürüm. jQuery ile yazarsak. Çünkü bakımını yapmak çok zor olacak. Yani bugün...
Yok abi jQuery şakaydı ya.
Yok. kısa deniz öyle değil dedi de. Hani.
Hayır şu anlamda diyorum. Ne bileyim admin tarafındaki ön yüz benim böyle çok of üzülüp pişman olacağım bir şey olmaz. Yani tamam iyi bir şey yapmışken iyi bir şey yapmaya çalışalım diyorum. Hayır. Da hani enerjim...
Yanlış düşünüyorsun abi. Şu yüzden yanlış düşünüyorsun. Şimdi bugün belki çok fazla enerji harcamayacağını düşünüyorsun ama zaten jQuery ile enerji harcarsan çok enerji harcayacaksın. Yani çok çok uğraşacaksın onunla.
Ağlatıyor abi.
Tabii abi. Binding yok. Var yani.
Yok haklısınız. Yani tercih etmem ama illa hani bir yerlerden kısıntı yapacaksak oradan yapabiliriz gibi geliyor.
Kısıntı bana. Yapamıyorsun diyor Mert de.
İşte daha masraflı olur. jQuery ile yapma bu sefer binding konusunu sen halledeceksin. Düşünsene.
Yani, selektörde.
Bir sürü binding framework'ü var abi şimdi bunu jQuery ile beraber çalıştığım yıllardır.
İşte ne gerek var abi? Angular çok kolay. Yani gerçekten kolay.
Biliyorum haklısı ya. O konuda çok üretmeyeceğim. Ama şu son 2 seneye kadar şimdi kullanıyorduk yani. Knockout.js'miş. Ben neymiş böyle binding için jQuery falan modül paternler.
Korkunç kötüydü ya Knockout.js.
Ya bu arada... Ben de yaklaşık ne zaman 3-4 ay öncesine kadar Angular 2'ye o zaman Angular 2 diye ilk çıkarttıklarında bakmıyorum, ilk araştırmam gerçi 4 ay önceydi neyse. Acaba bunu da Angular 1 gibi hani bir süre sonra iptal edip tamamen bambaşka bir şey mi çıkarırlar diye o kadar sıcak değildim.
Hı hı.
Ama şu an baktığımda gidişat gayet güzel. Versiyonları bir eşitleyecekler bir ara galiba. Sen Meetup'ta söylemiştin.
Hı hı.
Onun da haberleri dolaşıyor. 4 olacak galiba en son.
Hı hı.
4 mü 3 mü?
4 çıkıyor 4, Mart'ın 4 sonunda. Olacak.
Ve gayet stabil gidiyor diye düşünüyorum.
Evet.
Angular 1 gibi bir fiyasko olmayacağını düşünüyorum veya Google'ın diğer ürünleri gibi bir fiyasko olmayacağını düşünüyorum. O yüzden Angular 2'den yana parantez içerisinde ben oyumu kullanıyorum.
Bir de komüniteye bakmak lazım ya. Hani insanlar ne kadar bu işin içinde, ne kadar soru cevap oluyor, aradığını ne kadar hızlı bulabiliyorsun, bir sıkıntı yaşadığında ne kadar hızlı cevap alıyorsun, dokümantasyonu nasıl?
Evet. Evet abi, çok güzel bir noktaya yani, değindin.
Çok önemli yani.
Abi ben bunlara bakıyorum, bir de bunların yanında Google Trends'te ben bunları bir kapıştırıyorum. Hangisi daha popüler diye. O da bir fikir veriyor çünkü. Yani güzelmiş. Çok ciddi bir keskinlik varsa, düşüş varsa bu o framework'la alakalı bir sıkıntı olduğunu bir göstergesi olabiliyor.
Yani en azından hani öyle, hani belki o biraz daha işin geyiği olur da, ama illa fikir verir. Ama GitHub'tan ya bir kere open source'a nerede host ediliyor? Host edildiği yerde kaç tane fork var? Hı-hı. Artı kaç tane issue var? Kaç tane açık bekleyen veya kaç tane kapatılmış pull request var? O çok önemli.
Aynen. Bir de Stack Overflow'a bakmak lazım.
Evet, bir de Stack Overflow'da kaç tane cevap alınmış? O da
siz
önemli.
Siz bunları söyleyince aklıma geldi. Tamam, teknoloji seçtik, database'i seçtik, platformu seçtik. Peki nasıl bir continuous integration platform şeyini seçeceğiz? Nasıl bir versiyon kontrolünü seçeceğiz? Şuna mesela bunları da tartışabiliriz.
Ha, güzel abi. Bence git.
Ne versiyon kontrolde başka bir şey düşünemiyorum ben.
Değil mi? Zaten evet, tartışmaya
çıkıyor. Başka bir opsiyon var mı?
Ya, neden var ya. TFS değil?
TFS git olsun.
İşte ama abi onun lisansı yok mu yine ya?
Var galiba.
Yani bir de sunucu falan. Gerçi online olanı ne kadar ki onun?
Çok pahalı değil ya.
Ama ben onda şeyde çok sorun yaşadım. Build tarafında mesela bir Node.js'le çalışırken oralarda hep sorunlar yaşamıştım o zaman. Gerçi bayağı bir son zamanlarda düzeltmişlerdir ama yine de ben şey taraftarıyım, bir tane böyle hazır işte Heroku olur, bir şey olur.
Abi şöyle bir şey var. Ben TFS'in Git'ini kullandım, GitHub'ın Git'ini kullandım, Bitbucket'ın Git'ini kullandım. Yani hepsinin bir yerde bir şekilde para ödüyorsun hepsine bir yerde. Hani uh-huh. Private repository yapacağımızı düşünerek söylüyorum.
Evet.
Ama mesela TFS'in, yani Microsoft'un platformunun şeyi var. Kendisi sonraki continuous integration şeylerinde sunduğunu iddia ediyor. Özellikle bu Microsoft Connect konferansında izledik. Artık istediğin platformu doğru. Bana koy. Ben şey yaparım diyor ve hani free şey bedava olan limitlerine kalırsan aslında 5 kullanıcı galiba işini görüyor gibi. Ama Heroku falan da gayet iyi gibi görünüyor bana.
Heroku zaten abi, deployment için.
Evet. Mecbur Git'e ihtiyacım var. Hatta Heroku için aslında direkt Git'le deploy edebiliyorsun mesela. Öyle evet. Tatlılıkları var. Push ettiğin zaman Heroku'ya da deploy oluyor.
Travis'e ne diyorsunuz? Efendim?
GitLab kullanalım.
Olur.
O da olur. Git abi client olduktan sonra ben uygulama kullanmıyorum. O yüzden...
Doğru. Yani o benim için önemli olan şey şu.
Önemli olmuyor.
Abi önemli olan şey şu. Belli workflow'ları tanımlayabiliyor musun? Yani code review sürecini doğru düzgün implement edebiliyor musun? O çok önemli mesela. GitHub'da ona ben çok alıştım. Çok güzel çalışıyor.
Evet.
Abi şu başka yere gittiniz ama GitLab kullanmayalım ya. Adamlar gidiyordu.
Ya gidiyordu ama yani ne kaybedersin ki o gitse? Zaten senin lokalinde yok mu onlar?
Firmada. 6 saat beni üzmez evet.
Yani çok ölümcül bir şey değil. En kötü ihtimalle arkadaşını remote'a eklersin, ona push edersin.
Ondan çekersin, ondan pull edersin.
Yani evet. Bir tane git kurman bir sunucuya ne kadar ki? Yani bir tane docker imajı kaldırırsın.
Yaparsın.
Network'ünde ondan. Hemen ona git kurarsın. Ona da push yaparsın yani. En kötü ihtimalle.
Continuous integration'ı bence konuşalım ya. O birazcık daha kritik.
Travis CI kullandınız mı?
Travis, yok ama çok az kullandım.
Ben biraz daha az kullandım.
En az kim kullandı o zaman?
Ben kullanmadım demiyorum. Ben biraz daha az. Yok, ben kullanmadım.
Ben de kullanmadım.
Ya Angular takımı Travis kullanıyor. Benim gördüğüm birçok open source proje Travis kullanıyor. Ve yani Angular'ın şöyle bir şey varmış. Dün onu fark ettim. 1 saat 30 dakikada bütün repositorisindeki testler, mesler, her şey çalışıyor.
Ney?
Evet. Çok acayip değil mi?
Ey maşallah.
Çok ya.
Çok. Ama yani tek repositoride çalışıyorlar.
Çılgınmış.
Evet evet, öyle. Peki tamam. CI için o zaman bir open source bir şey kullanabiliriz. Mesela ben Jenkins'e çok şeyim. Çok tecrübeliyim Jenkins tarafında. Jenkins'e benzerse mesela Build Engine ya da bir Jenkins kurabilirsek bir yere, ki open source aslında, kurabiliriz.
Şimdi şeyleri ilişkilendirmek lazım ama, değil mi? Issue'larında commit'leri ilişkilendirmek, onu zaten git yapıyor. Issue'larla mesela CI'da bir şey fail oldu, hemen oradan issue açsın gibi şeyler de güzel olur, değil mi?
Tabii tabii, onların hepsini yaparsın şeyle.
Ekstra bir proje yönetim tool'una ihtiyaç yok mu diyorsunuz?
Bence yok.
Sanki GitHub götürür ya.
Evet.
İlk aşamada bence yeter ya, issue'larla. Dokümantasyonu da wiki'ye yaparsın.
Sweater'ı çakarız.
Aynen ya, aynen abi. GitHub her şeyi bence karşılıyor ya ve çok da ucuz. Ne kadar ki aylık? 10 dolar mı? 15 dolar mı? Öyle bir şey. Bizim şeyde, bizim ebatımızda bir ekip için.
Tabii abi, kaç tane repomuz olacak? Olsun olsun 3 tane, 4 tane belki. Evet, belki ya. De 1.
Ya mesela orada bazıları, mesela Bitbucket şeyden yok. Bitbucket değil de şeyler, bazıları istediğin kadar repository açtırıyorsun, kullanıcıdan para alıyor. Öyle sistemler de var, ona bakmak lazım.
Olabilir. Peki abi, yazılımın mimarisini biraz konuşalım ya. Hiç konuşmadık onu. Konuşacağız mı ya da?
Of, ona girersek o ayrı bir şey ya.
O sanki. Zaman şeyi konuşalım.
Sanki heyecanlandım abi, sanki gerçekten yapıyormuşuz gibi. Çok kaptırdım FRP'ye kendimi.
Peki abi, Google mu, Amazon mu, Azure mu? Nereden host edeceğiz? Ne yapacağız?
Ya ben Amazon ve Heroku konusunda bayağı tecrübeliyim.
Evet, ben Heroku konusunda çok tecrübeliyim. Amazon'da orta derece tecrübeliyim. Ama sanki ucuz olanı tercih edebiliriz abi şu noktada ya. Yani her şeyimizi ben zaten...
Çok fark etmeyecek abi. Evet, evet.
Yani MVP çıkana kadar şeye odaklanabiliriz sadece. Yani önemli olan bizim için deploy etmek.
Peki abi, bu ölçekte bir Node.js uygulaması için merakımdan soruyorum. Nasıl bir sunucu gerekiyor? Yani atıyorum çok request almayacak, binlerce ödeme yapılmayacak. Nasıl böyle 1 GB'lık bir şey mi lazım?
Abi sorunu unutma ama işte 1 GB'lık falan bir makinenin aylık ücreti Amazon'da sanırım 60 dolar civarıydı. Google'da 40 dolar civarıydı. İşte en ucuzu Google'dı. Hani onu seçmemiz daha mantıklı olabilir.
Heroku'da 20 dolar sanırım ya.
Hmm.
512 GB olabilir. Şey, 512 MB olabilir ama.
Abi bakalım. Bizim şu anda production'daki 4 tane Node.js sunucusu 256 MB RAM ile çalışıyor.
Production'da.
Bir core. Tabii bir core işlemciyle çalışıyor.
Ciddi misin ya?
Evet.
O ne abi?
Yani.
Abi, Raspberry koyalım eve bir tane, onu da çalıştıralım o zaman yani.
Bandwidth yeterse.
Tam onu diyecektim ya.
Bandwidth'ini yettirebilirsek.
Yeter ya, bandwidth olur.
Abi benim benzime yetmez o.
Bir tane Hollandalı firma vardı ya. Hosting firması. Unuttum ismini.
Neyi host ediyor? Docker falan mı host ediyor?
Yok abi, direkt VPS veriyorsun sana. Sen kuruyorsun her şeyini.
Hı hı.
Ve 5-10 dolar falandı yani.
Ciddi misin? Çok iyiymiş. Ama sunucunun şeyi sende mi? Tüm kontrolü.
Evet,
yani
evet,
SSH yapabiliyor musun?
SSH, evet.
O zaman
Docker Engine kurulur.
Tabii tabii. Yani. Onun üstüne de Docker kurarsın. Allah'ım, ne zamandır kullanmıyorum, unuttum adını.
Çok iyiymiş.
Bu birazdan hatırlarım.
Çok iyiymiş. Şey, biz olabilir mi?
Low end box.
Yok abi, o değil. Onu hiç duymamışım.
Onu ya, ben
bir yere ararken rastladığım şeylerde, historilerden bakıyorum da.
Abi bir Gmail'inde arama yapmam lazım.
Bu çok iyiymiş ya. Biz bunu neden şey yapmıyoruz ki? Kullanmıyoruz ki o kadar ucuzsa.
Dur söyleyeceğim abi şimdi bulayım.
GPS'de bu kadar ucuzaysa tercih edilebilir yani.
Evet evet. Yani zaten bizim neye ihtiyacımız var? Bir entegrasyon ortamına ihtiyacımız var değil mi?
Ya o zaten abi kendi içinde çözülmez mi ya? Şeyle Jenkins'le vesaireyle.
Yok şimdi bir sunucu Jenkins için ihtiyacımız var bizim. Ya da işte bir neyse imaj. Ondan sonra bunlar işte ne yapacak o? Repositorilerden şeyleri çekecek. Git hook'lara bağlanıp pull request yapacak. Pardon pull yapacak. Pull yapıp derleyecek. Testleri çalıştıracak. Ön yüz testlerini koşacak. Sonra entegrasyon ortamına deploy edecek. Yani bir work in progress ortamına ihtiyacımız var. Öyle bir yere kurulum yapacak. O bir. Ondan sonra oradan şeye geçeceğiz. İşte staging mesela ondan sonraki.
Sadece şeyi merak ediyorum. Testleri niye makinede çalıştırıyoruz abi? Continuous integration ortamında niye çalıştıramıyoruz testleri?
Yok orada çalışıyor. Jenkins'in üzerinde çalışıyor testler.
Ha, anladım.
Jenkins'te çalışıyoruz.
Onun sonucu kuracağız diyorsun.
Aynen yani. Ama mesela diyelim ki bir tane payment gateway için şeyimiz var. Ön yüz uygulamamız var. Bir arka tarafta API'leri var bunun. Bir de civar birkaç tane daha servis var diyelim ki.
Database
orada çok önemli değil çünkü deployment aşamasında database'e gireceğiz daha. Şimdi bu mesela diyelim ki 5 tane servisimiz var. O 5 servisi mesela diyelim ki Deniz bir tanesinin sahibi o servislerden. Onda değişiklik yaptı. Onun testlerini koştu sadece. Sonra onu bir yere deploy etmemiz lazım ki bu geri kalan 4 servisle nasıl entegre oluyor onu görelim.
Evet, anladım.
O yüzden entegrasyon ortamına bir ihtiyacımız var.
Abi DigitalOcean hatırladım, buldum firmayı.
Tamam bunu konuşalım.
5 dolar abi. 512 MB. Memory 1 core processor, 20 GB SSD disk, 1 TB'da transfer veriyor.
5 tane alırız abi.
Ve bayağı iyi. Hollanda dolar yanılmıyorsam. Avrupa'nın 1-2 yerinde var işte şeyleri. Data center'ları.
Çok iyiymiş.
Ben bu yani bu adamların üstünde bayağı bildiğin gerçek production'da proje koşturmuştum. 10 dolarlık sunucularında çok da güzel çalışıyordu yani.
Çok güzel. Tamam abi bence bu problemi çözdük.
Bence de Google'a bayılacağımıza 40 dolar.
Ne zaman başlıyoruz?
Programı bitirdikten sonra başlayalım.
Şimdi onun için önce bir tane şey almamız lazım. Software Development Manager. Ondan sonra Project Manager bulmamız gerekiyor. 2-3 tane lazım. 2-3 tane Scrum Master, bir 10-12 tane testçi. Ne kaldı? Bir Program Manager.
Kahve alacaksın abi de.
Bir de kahve evet.
Okay, ben repository'i açıyorum o zaman.
Hadi hayırlı.
Peki bu projeyi hiçbir ofis olmadan tamamen uzaktan götürebilir miyiz?
Çok net götürürüz.
Bu konuyu da Perşembe günü Sinan Ata ile birlikte konuşalım. Crossover'ın Türkiye Genel Müdürü.
Bu kadar mı denk getirilir?
Çok şık bağladın. Tebrik ediyorum ya.
Ben bilerek orta çıkıp muz orta zannettim ben.
Hiç alakası yok. Vay, adam var ya vurdu gol oldu ya.
Yani evet. Aslında onu en başta söyleseydik çok daha güzel olurdu da. Buralara kadar dinleyenler olmayabilir belki. Bayılanlar olabilir, uyuyanlar olabilir. Perşembe akşamı bir kayıt daha yapacağız. Eğer aksilik çıkmazsa cuma ya da hafta sonu yayınlayacağız. Sinan Ata bizimle olacak. Yani bayağı herkesin merak ettiği abi çok para veriyorlar. Bu parayı gerçekten veriyorlar mı?
Veriyorlar
kendisine
mı?
Soracağız. SSK'yı nasıl ödüyoruz? Akbil var mı?
SSK'yı kendin ödüyorsun.
İşte onların hepsini konuşacağız yasal tarafını. Meraklı bekliyoruz yani. Ben bayağı merak ediyorum o şeyleri nasıl çalışıyor.
Benim de bir dünya sorum vardı aslında.
Değil mi? Eğer dinleyenler varsa soruları olanlar da Twitter'dan bize yazsınlar ya da Gitter'dan. Biz de o soruları Sinan Ata'ya soralım. Diyerek.
Ufak ufak sanki.
Dalsak mı?
Bitirsek mi?
Yoksa?
Abi bence yazılımı payment gateway yapalım bence. Satalım hemen. Parayı vurup kaçalım yani.
Nereye kaçalım
abi? İsveç'e kaçmışsınız daha ne?
Valla güneye abi güneye sıcağı.
Kıbrıs'a. Kıbrıs.
Hangi Kıbrıs?
Parayı kumarhanelerde.
Tabii ben İngiltere'de olduğum
ben
için
Bodrum'a
İngiliz
tarafı. Ben Bodrum'a giderim ya. En güzeli. küçük düşünüyorum.
Yok ya, öyle deme. Bodrum güzel. Çok. Evet ya, Bodrum'a gidelim ya.
O Ege zaman, işte Ege'de bir yerler olsun.
O zaman bugün Bodrum Bodrum şarkısıyla bitirelim mi?
Çok güzel olur.
Evet, ama telif ödeyemeyeceğimiz için kısa çalacağız.
Artık.
Yoksa paramız yok.
Abi, kızmazlar bize ya. Sanmıyorum.
Abi belli olmaz ya. Bu sanatçı milleti telif işin içine girince çok şey oluyor.
Bunu kes abi.
İnsanlıktan çıkıyorlar. Ya hatırlamıyor musun Metallica'nın? Zamanında ne işlerin peşinde koştu.
Napster oldu.
Ya. Evet
ya. Vallahi ya. İki kuruşun peşinde koskoca Metallica olmuşsun.
Ne götler.
Napster'ı kapattılar ya. Bir de adam hapse girdi değil mi?
Onu bilmiyorum girip girmediğini.
Girdi çıktı diye biliyorum ben.
Ama torrentçilerin hepsi girdi abi, onu biliyorum. Büyük torrentçilerin hepsini aldılar yani.
Neydi o herif? Bunker yapmıştı kendine falan. Adamı zorla çıkarttılar oradan.
Ya işte.
Nasıl anlatsam? Nereden başlasam? Bodrum, Bodrum, Bodrum, Bodrum, duygu, biraz duygu, bütün isteğim buydu, biraz deniz, biraz uyku, bütün isteğim buydu, Bodrum, Bodrum. Bodrum, Bodrum, nasıl anlatsam, nereden başlasam, kaç kişiydik o zaman, bak kaç kişi kaldı şimdi. Bodrum, Bodrum, zamanlar aşık olmuştun, ama şimdi ismi neydi unuttum. Bodrum, Bodrum, Bodrum, Bodrum, duygu, biraz duygu, bütün isteğim buydu, biraz deniz, biraz uyku, bütün isteğim buydu, Bodrum, Bodrum, Bodrum, Bodrum, bir zamanlar aşık olmuştum, ama şimdi ismi neydi unuttum, Bodrum, Bodrum. Bodrum, Bodrum, nasıl anlatsam, nereden başlasam, kaç kişiydik o zaman, bak kaç kişi kaldı şimdi. Bodrum, Bodrum, Bodrum, Bodrum, Bodrum.